Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Ancak Takva, Hak Din İslam başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Ancak Takva, Hak Din İslam. Allah katında yegane hak din İslam. Allah'ın büyük lütfu olarak hidayet üzere dünyaya geldik. Lakin Cenab-ı Hak bize Müslüman olarak can vermemizi emir buyuruyor. Çünkü buna teminat yok. Dolayısıyla ancak takva ile yaşamak şart. Ayakların kaymaması buna bağlı. Malum, nizam olarak İslam mükemmel ve muhteşem. Onda hiçbir zaman keyfi yorumlar ve indi anlayışların yeri yok. Fakat maalesef günümüzde İslam'ı kendi heva, heves ve menfaatlerine göre yorumlayanlar var. O halde Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşanacak İslam nedir? Cevap, İslam'ı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı gibi yaşamak. Yani İslam'ı kalbi derinliğiyle, ahlaki zarafetiyle yaşamak zaruri. Bu İslam'ın ta kendisi. Ancak farklı anlayışlardan ayırmak için adına takva denilmekte, zühd denilmekte, ihsan denilmekte, tasavvuf denilmekte. Hepsi aynı hakikatin farklı isimlerle adlandırılması. Bu manada bilhassa günümüzde tasavvufa olan ihtiyaç had safhada. Çünkü din ancak takva ile korunabilir. Takva en kısa tarifiyle Allah korkusu ve sevgisi. Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken وَجِلَتْ kulubuhum. Onlar Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titreyenlerdir buyuruyor. El-Enfal 2. Demek ki takva ürperiş içinde rakik, hassas bir kalple İslam'ı yaşayabilmektir. Takvanın içinde pek çok husus var. Huşu içinde bir namaz. Cenab-ı Hak'la mülakat halinde, kalp ve beden ahenginde bir namaz var. Namaz çok mühim. Huşu ile daimi muhafazalı bir şekilde namaz kılınacak ki, o namaz, sahibini her türlü kötülükten ve fenalıktan koruyacak, uzak tutacak. Namazı bu kıvamda ihlaslı, şuurlu bir şekilde kılabilmek için takva şart, tasavvuf şart, ihsan şuuru şart. Cenab-ı Hak kendini bize en çok Rahman ve Rahim esmasıyla bildiriyor. Bizim de merhametle dolmamızı, cömertlikle müzeyyen olmamızı istiyor. Takvalı müminleri tarif ederken, verdiğimiz rızıklardan infak ederler, buyuruyor. El-Bakara 3. Bu hasleti kazanabilmek için, nefsin cimriliğinden ve açgözlülüğünden kurtulmak şart. Bunun yolu da tasavvuf. Rabbimiz bizden haya ve iffet istiyor. Adalet ve şecaat istiyor. Nezaket ve zarafet istiyor. Kul haklarına riayet istiyor. Bunlar için ilahi kameraların altında olunduğunun kalpte bir şuur haline gelmesi, yani ihsan şart. Nefsani hoyratlıkları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirmek, yani takva şart. Aksi halde İslam namına İhlas değil riyakarlık, takva değil nadanlık, gönül zenginliği değil pintilik ve vicdansızlık ortaya dökülmekte, bunlar hedefe konularak İslam'a iftira edilmekte. Velhasıl Rabbimiz Celle Celaluhu bizden kamil bir insan hüviyeti arzu ediyor. bu hüviyeti nasıl tahsil edebileceğimiz hususunda bize ipuçları vererek şöyle buyurmakta: İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Fâtır 28. Demek ki öyle bir ilim sahibi olmalıyız ki, o ilim Rabbimize karşı haşyetimizi artırsın. Bizde tefekkür derinliği hasıl etsin. İlahi kudret ve azamet akışlarını seyrettirsin. Bizlere aman ya Rabbi dedirtsin. Öyle bir ilim ki, Kur'an ayetlerini de, kainat kitabının ayetlerini de tefekkür ettirsin. Marifetullah'a zemin teşkil etsin. Nitekim Cenab-ı Hak insana zahiri dünyevi ilimler verdi. Tıptan astronomiye, botanikten biyolojiye, fizikten kimyaya bütün bu ilimler, Allah'ın yarattığı şu kainattaki nizamın insan tarafından asırlarca gayret neticesinde tahsil edilebilmiş kaidelerinden ibaret. Bu ilimler iki tarafı da keskin bir bıçak gibi, yani hayra da hizmet edebilmekte, şerre de. Hayra hizmeti malum, bu ilimlerden gaye marifetullah'a bir zemin hazırlaması olmalı, tefekkürü artırmalı, ilahi azameti, kudreti, rahmeti temaşa ettirmeli. İlim, takva ile müşterek olarak kulu Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmalı, marifetullah'a götürmeli. İlmin her kaidesinde, dünyevi ilmin her tezahüründe kul Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini hatırlamalı. Bir çekirdekten nasıl koca bir ağaç çıkıyor? Ne şekilde tonlarca meyve veriyor? O çekirdeğe bütün bu oluş sırrının plan ve programı nasıl sığıyor? Bir yumurtadan nasıl bir canlı, bir kuş çıkıyor? Ya insan bir zerreden nasıl teşekkül ediyor? Hangi kudret bütün uzuvları o zerrenin içinde mahfuz tutuyor? Tefekkür bir iman anahtarı. İlim de tefekkürün malzemesi olmalı. Böyle bir ilmin maddi semeresi de insanda merhametin galeyanına vesile olmalı. Yani ilmin manevi semeresi Allah'ı tazim, maddi semeresi de insana, mahlukata şefkat olmalı. Mesela tıp insanın şifasına vesile olmalı. Bilim çevreyi, insanı, tabiatı, mahlukatı korumalı. Fakat bugün böyle olmuyor. Çünkü bugün ilmin diğer keskin tarafı, yani şerre kullanılması ağır basıyor. İlim marifetullah'tan koparılıyor. Zihinlerinde bilgi hamallığı yapan, fakat bundan ne tefekkür, ne takva, ne haşyet, ne merhamet, hiçbir fayda görmeyen, sözde bilginler, aslında bilgiçler ortaya çıkıyor. Kara kapaklı kitapların kapkara satırlarına boğulmuş karanlık gönüller ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak böylesi ilim hamalları hakkında kitap yüklü merkepler gibidirler buyuruyor. El-Cuma 5. Bu ilmin hazin bir israfıdır. Sokağa düşürülmüş bir pırlanta ne kadar talihsizdir. İlmin vesile olacağı tefekkürle Allah'a muhabbetin, imanın, marifetullah'ın artmasına vesile olacağı yerde tam aksine gurura, kibre, nefsaniyete ve zulme vasıta olmakta. Günümüzde zahiri alimlerin mühim bir kısmı zalimlerin maşası. Daha çok insanı öldüren silahları zalimin emir eri olan bilim adamları üretti. Karada ve denizde nice mahlukatın neslini tüketen kirlilik, menfaatin emrine verilmiş teknolojinin neticesi oldu. Demek ki zahiri ilimler doğru kullanılmalı. Gaye değil, vasıta. Tıpkı Mecnun için Leyla gibi. İlimler, Leyla ve Mecnun hikayesindeki Leyla gibidir. Mecnun Leyla'ya takılıp kalsaydı hiçbir şey ifade etmezdi. Sonu bedbahtlık olurdu. Fakat fani Leyla muhabbetini baki Mevla muhabbetine basamak eylediği için mecnun fazilete erdi. İlahi vuslata erdi, hikmete nail oldu. İlimde de insanı fazilete erdirecek olan faydalı ilimdir. İlmin faydası, sahibini takva ile Allah'a götürüp götüremediğiyle ölçülür. Cenab-ı Hak buyurur, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Allah size bilmediklerinizi öğretir. El-Bakara 282. Yani marifetullah'tan tecelliler ihsan eyler. Günümüzde global dünya vicdanları kirletmeye devam ediyor. İhtirasları körüklüyor. Dünyada kan dökülen beldelere bakıldığında görülüyor ki, perde arkasında petrol kavgası, menfaat çekişmesi var. Varil varil petrol elde etmek için oluk oluk mazlum kanı dökülmekte. İşte Suriye hadisesi. Dünyanın gözü önünde milyonlarca dram. Menfaatlerine dokunmaması için kimse zulme mani olmaya, akan kanı durdurmaya çalışmıyor. Bugün dünya büyük bir boşluğun içerisinde. İnsanlık nefsani hayatın şiddetli bir hoyratlığı altında. Çare nedir? Çare İslam. Hakiki veçhesiyle, tasavvufuyla, takvasıyla İslam. Bu çareyi tıkamak için de İslamofobi diye bir hadise ortaya çıkardılar. İslamofobi meselesi. Günümüzde İslam'ın dünya çapında rağbet bulmasına mani olmak isteyenler tarafından maalesef, İslamofobi adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı çirkin bir nefret ve düşmanlık dalgası oluşturuldu. Artık bir kısım insanlar gerek cehaletten, gerekse kasıtlı olarak İslam kelimesini günümüzün en büyük fecaatlerinden biri olan terör kelimesiyle birlikte kullanmaya kalkışmaktadır. Halbuki terör, kalpsizlik üzerine kurulmuştur. Ve onlara asla edep, ahlak, Allah sevgisi ve korkusu gibi ulvi hisler lazım değildir. Terörün gözyaşı yoktur. Merhamet ve vicdanı yoktur. İslamsa bunun tam zıddına, bilhassa şefkat ve merhamet üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim isimlerini, yani bütün varlıkları kuşatan merhametini telkin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Tarihe baktığımızda terörle en fazla mücadele eden kişinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görürüz. Onun 23 senelik nebevi hayatı bir bakıma terörle mücadeleden ibarettir. İnsana karşı terör, hayvanlara karşı terör, nebatata karşı terör. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bunlarla mücadele etmiştir. Mümin veya gayrimüslim olsun, daima her insanın hak ve hukukuna riayet etmeyi esas almıştır. Neticede kan gölüne dönmüş olan çölleri huzura kavuşturmuş ve insanlık tarihinin bir daha görmediği eşsiz bir faziletler medeniyetinin temellerini atmıştır. Her türlü teröre karşılık daima merhamet ve şefkat tevzi etmiştir. Bugün ümmeti Muhammed olarak bizlere düşen, alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakını gücümüz nispetinde yaşayarak fiilen temsil ve tebliğ edebilmektir. Bunu layıkıyla yapabildiğimiz takdirde ne iftira ve hakaretlerin bir hükmü kalır, ne de müfteriler bir daha bu tip hakaretlere meydan bulabilirler. Çünkü İslam selam demek, insanlığa selamet demek. Fakat müfteriler İslam'ı şiddet ve vahşet olarak takdim etmenin gayretindeler. Kendi dünyalarının bataklıklarında zuhur eden menfi misallerle İslam'ı itham etme gayretindeler. Halbuki İslam korkutucu değil, gönle huzur verici, gönlü safaya erdirici, aynı zamanda zarafet, incelik ve nezaket tevzi edicidir. İslam, her çeşit terörle mücadele dinidir. Bütün mahlukata dahi şefkatle muamele dinidir. İşte İslam'ın kendi gülistanından misaller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunu kulağından çekerek boğazlamaya götüren bir kimseye rastlamıştı. Hemen müdahale ederek, hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut buyurdu. Sebade bin Rebi radıyallahu anh anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-u âlilerine çıkıp bir şeyler istedim. Bana 3 ile 10 arasında deve verilmesini söyledi. Sonra da şu tavsiyede bulundu. Evine döndüğün zaman hane halkına söyle. Hayvanlara iyi baksınlar. Yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki, hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar. Mahlukata böylesine merhameti emreden bir dinin, insanlık için vaz ettiği şefkat ve merhametini düşünmek icap eder. Onların İslam'a dil uzatmalarındaki sebep bellidir. Batıl, haktan rahatsız, gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini ikaz edenlerden rahatsız olurlar. Bugün de İslam, vaz ettiği şefkat, merhamet ve diğergamlıkla menfaatperest, pragmatist insanları rahatsız etmekte. Emrettiği adalet ve hakkaniyetle zalimleri, sahtekarları rahatsız etmekte. Nitekim Batı dünyasında maddi kuvvetle galip vaziyette olan Batı medeniyeti karşısında mukavemet gösterebilecek yegane medeniyetin İslam olduğu, bu sebeple aralarında zaruri olarak ihtilaf ve çatışmanın vuku bulacağı iddiaları 20-30 sene evvelinden dile getirilmeye başlandı. Müslümanlar, maddi, siyasi, askeri, teknik ve teknolojik açılardan halen Batı'dan çok geri oldukları halde, onlar İslam'dan korkuyorlar. Niçin? Çünkü İslam, asıl hayatın ahiret olduğu gerçeği içinde yaşatıyor. Lakin onlar, böyle bir mesuliyet içinde değil, keyfi, rastgele ve nefsani arzularına uygun bir hayat talep ediyorlar. Bunu engelleyen İslam'a bu yüzden cephe alıyorlar. Ayrıca onlar da biliyorlar ki menfaatperestlik insan vicdanını rahatsız ediyor. İnsanlık şefkat ve merhamet arıyor. Zulüm kalpleri yaralıyor. İnsanlık adaleti emreden ve yaşatan bir dine yöneliyor. Gayesiz, hayvani, çılgınca bir hayat ruhu rencide ediyor. İnsan varlığının gayesini arıyor. Bu arayışa cevabı, hakiki İslam'ı yaşayan, zarif, rakik kalpli Müslümanlar verecektir. Bunun için manevi zemin şart. Bütün zahiri ve dünyevi ilimlerin zeminine dini bir altyapının girilmesi zaruridir. Eğer dini, yani manevi altyapı verilmezse, nesiller ekranların, görünmez internet ağlarının birbirine zincirlediği dünyada tek dişi kalmış medeniyetin evlatları olmakta. Öz anne babaların biyolojik bağı hiçbir şey ifade etmemekte. Bu sebeple evlatlarımızın gönül dünyalarına dini manevi temeller atacak müesseseler çok mühim. Kur'an kurslarımız, İmam Hatip okullarımız ve bu husustaki destekleyici gayretler çok mühim. Tasavvufu yaşayacak, takva ile kuşanacak, ihsan şuuruyla hakkın şahidi olacak bir neslin yetişmesi için bu gayretler çok mühim. Ahir zamanda bu manevi altyapı ile yetişip, ilmi hakiki faydalı zeminine oturtabilenler, bütün dünyaya İslam'ın mütebessim çehresini aksettirebilecektir. İslamofobiyi icat edenlerin asıl korkusu da budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda gelecek İslam neslini adeta sahabe ile mukayese ederek şöyle buyurur: "Benim ümmetimin misali, yağmurun misali gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Evveli de hayırlıdır, sonu da hayırlıdır. Evet, yeni nesilleri ashab-ı kiramın takva ölçüleriyle yetiştirmek zaruridir. Ashab gibi. Çünkü ahir zaman zorluklarla doludur ve zor zamanlarda mümini kurtaracak ancak takvadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabını yetiştirirken kimsenin eline kağıt kalem vermedi. Onlara bir gönül verdi, kalbi selimi yaşattı, daima takvaya teşvik etti. İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun, Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir buyurdu. Onun verdiği terbiye, satırlardan değil, sadırlardan naklolan yaşanan bir ilimdi. Bu müstesna tahsilden geçen sahabe de, Semerkant'tan Kuzey Afrika'ya bütün dünya sathını bu faydalı manevi ilmin mektebi eyledi. Bugün onların feyizli, bereketli gayretlerinin ulaştığı her yer, büyük ekseriyetle İslam yurdu. İşte bu ilmi tevarüs etmeli, bizden sonraki nesle nakletmeliyiz. Bugün de merhametli bir anne baba, evladına miras bırakmak isteyen bir anne baba unutmamalıdır ki, en mühim miras, ahiret mirasıdır. Hadis-i şerifte buyurulur, kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın nuru, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin nuru nasıl olur, bir düşünün. Ancak, kuru ilim kâfi değil. İsterse evladını tefsir hocası, Kur'an hocası olarak yetiştirsin. Takva yoksa, kâfi değil. Çünkü, İslam hayatın her safhasında kulluk istiyor. Tek safhada değil, her nefeste, her adımda kulluk istiyor. Kuru bilgi, İslam'ı dışarıdan araştıran müsteşriklerde de var. Fakat bu bilgi onların dünyalarına da, ahiretlerine de fayda vermiyor. Hatta aksine hüsranlarını artırıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, İhtiyaçlarımızı ne güzel ifade buyurur. İlim en hayırlı mirastır. Edep en hayırlı sanattır. Takva en hayırlı azıktır. İbadet en hayırlı sermayedir. Salih amel en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak en hayırlı yakın dosttur. Hilim en hayırlı yardımcıdır. Kanaat en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür en hayırlı uslandırıcıdır. Hasılı, dünyamız her geçen gün nefsani hayatın hoyratlığıyla kirlene kirlene gidiyor. Bu zehirin panzehiri yalnız İslam'dır. Bu hastalığın şifası takva ile yaşanan İslam'dır. Şiddetin çaresi alemlere rahmet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği İslam'dır. Ya Rabbi, faydasız ilimden sana sığınırız. Bizlere marifetullah yolunda zemin olacak, tefekkür, takva ve haşiyetimizi artıracak hakiki ilim ver. Nesillerimize ahiret mirası olan maneviyat ilmini nakledebilmemizi nasip eyle. Amin. Bir Müslümanın firaseti. Mücevherin kıymetini sarraf bilir. Hazreti Mevlana, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin faziletlerinden biri olan Bilal-i Habeşi'yi zalim müşriklerin elinde kölelikten kurtarışını gönül lisanıyla şöyle anlatır. Bilal-i Habeşi'nin Müslüman olduğu için zalimane bir işkenceye tabi tutulduğunu işiten Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve vefalı Bilal'in halini arz etti. Dedi ki, o felekleri ölçen mübarek varlık, senin aşkına düşmüş, senin muhabbetine tutulmuştur. Bu yüzden zalimler, o melek tıynetli insana zulmetmektedirler. Suçsuz olduğu halde kanatlarını yoluyorlar. O büyük defineyi şirk ve isyan toprağına gömmek istiyorlar. Yakıcı güneşe karşı kızgın kumlara yatırıyor, çıplak bedenini dikenli dallarla dövüyorlar. Fakat o, teninden çeşme gibi kanlar fışkırdığı halde, ''Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir.'' diyor, Hakk'a secdeden vazgeçmiyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın merhamet ve şefkatinden dolayı vücudunun her zerresi mahzun ve gamla dolu bir dil haline gelmiş, Bilal'in halini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir üzüntü içinde uzun uzun anlatmaktaydı. Nihayet gönlündeki niyeti izhar edip, ''Ya Resulallah, onu satın almak istiyorum. Bütün servetimi harcamaya hazırım. Cenab-ı Hakk'a gönül vermiş, onun ve Resulünün kölesi olmuş. Bu yüzden de Allah düşmanlarının hışmına uğramış, işkencelere maruz bırakılmış o mübarek insanı o halden kurtarmadan bu canıma dünyada rahatlık yoktur.'' dedi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bundan pek memnun oldular ve ''Ey Allah'ın ve Resulünün merhametli dostu, bu ticarette ben de sana ortağım.'' buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, derhal Bilal radıyallahu anh'ın sahibinin evine yollandı. Bilal radıyallahu anh, yapılan işkencelerden ötürü baygın bir vaziyetteydi. Hazreti Bilal'in sahibi olan o merhamet mahrumu insana acı sözler sarf etti. Dedi ki, ''Ey habis, ey hiddetinden gözü kararmış, merhametten nasipsiz, bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? Ey insafsız, bu ne kin, bu ne garaz, ey merhamet fukarası, kendini insan mı sanıyorsun? Ey insanlık mahrumu, nefret edilmiş kişi, sen insan kılığındasın ama insanlığın yüz karasısın.'' Bu sözlerden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, adamın aç gözünü dünyalıkla tıkadı. Öyle ki bu duruma Bilal'in efendisi iyice şaşırdı ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halini hayretle seyretti. Onun bu hayretini fark eden Sıddık-ı Ekber hazretleri, Bilal'i satın alıp azat ettikten sonra onun nasipsiz eski sahibine şöyle dedi, ''Ey ahmak! Sen çocuk gibi bir cevize karşılık bana paha biçilmez bir inci verdin. Fakat haberin yok. Bilmiyorsun ki Bilal iki dünyaya değer. Ben onun ruhuna bakıyorum, sense teninin rengine. Eğer satışta biraz daha bastırsaydın, onu almak için daha fazlasını verirdim. Daha da bastırsaydın, neyim varsa verir, hatta borca girerdim. Yine de bu alışverişten ben karlı çıkardım. Ey nasipsiz kişi! Şunu iyi bil ki, mücevherin kıymetini ancak sarraf bilir.'' Bu kıssa bize ilk Müslümanların Mekke'deki tevhid mücadelesini anlatmakta. Onlar iman cevherini korumak için her türlü işkenceye, hakarete, zulme, aç bırakılmaya razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Mazlum, zayıf Müslümanlar böyle işkenceler çekerken, kuvvetli ve zengin Müslümanlar onları unutmadılar. Kuvvetliler, zayıfları kendilerine zimmetli bildiler. Çünkü Cenab-ı Hak, ve ahsinu, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ İhsanda bulunun, Allah ihsan sahiplerini sever, buyurmuştur. El-Bakara 195. Yine Beled suresinde kölelerin azat edilmesi merhamet vazifelerimiz arasında tadad edilir. Fakat o gafil insan sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. El-Beled 11-16. Müminler birbirine zimmetlidir. Günümüzde zahiren kölelik olmasa da, görünmeyen zincirlere vurulmuş, sessiz feryatlarla inleyen nice kardeşimiz vardır. Onlara Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi el uzatmak, onları dünyanın, şeytanın ve nefsaniyetin zincirlerinden kurtarmak vicdan borcumuzdur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe bir gün oğluna şöyle dedi: "Oğlum, sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin, şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da tehlike ve kötülüklere karşı önünde durup seni korusunlar." Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'sa şu cevabı verdi: "Babacığım, benim böyle davranmakta yegane maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben onları azat etmekle ancak Allah katındaki mükafatı istiyorum." Hazreti Ebu Bekir ve benzeri imkan sahibi ashabın hürriyetlerine kavuşturduğu Müslümanlar, kendilerini bu iyiliği yapanların emrine girmediler. Fakat İslam'ın hizmetine girdiler. Peygamber Efendimizin en kıymetli mümessilleri oldular. Kıssanın bir diğer mesajı da ideal, keyfiyetli insanın kıymetidir. Keyfiyetli insana paha biçilmez. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh hazretleri Habeşistan'a hicret eden Müslümanların reisiydi. Onların gurbetten vatana dönüşleri Hayber'in fethine tesadüf etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cafer'i görünce çok mesut oldu. Önce yaratılış ve ahlak itibariyle bana ne kadar benziyorsun buyurdular. Sonra Hazreti Cafer'in alnından öperek Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in gelişiyle mi sevineyim bilemiyorum buyurdular. Bir tarafta bereketli koskoca bir beldenin fethi, diğer tarafta keyfiyetli yetişmiş, ahlak ve yaşayışını Efendimiz'e benzetebilmiş ideal bir tek insan. Nebevi terazide ikisi de müsavi. Yani keyfiyetli bir insanla bir beldenin fethi aynı derecede birbirine müsavi. Çünkü tarihen de sabittir ki topraklar, şehirler, binalar keyfiyetli insan yetiştiremez. Fakat keyfiyetli insan toprakların fethi yanında faziletler medeniyeti inşa eder. Nitekim Cafer-i Tayyar Hazretleri Habeşistan'a gitmiş, orada 14 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hasret içerisinde İslam'ı temsil etmiş, sonunda orayı bir avuç Müslümanla bir tek ok atmadan içten gönülden fethetmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ideal insan üzerindeki bu hassasiyetini önce ashabı anladı, sonra halka halka onları takip edenler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün dostlarıyla oturuyordu. Onlara Allah'tan bazı talep ve temennilerde bulunmalarını söyledi. Adeta onların hayal ufkunu görmek istedi. Oradakilerden bir kısmı, içinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da Allah yolunda infak edeyim şeklinde niyet izhar etti. Bir kısmı, şu ev dolusu altınım olsun da Allah için harcayayım tarzında talep belirtti. Bazıları da, şu hane dolusu mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarf edeyim diye temenni etti. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh daha fazlasını isteyin deyince onlar Allah Teala'dan daha başka ne isteyebiliriz ki dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh bense içinde bulunduğumuz şu hanenin Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhüm gibi müstesna ve seçtin, keyfiyetli, ideal, yetişmiş kimselerle dolu olmasını ve bunları Allah'a itaat yolunda, yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim dedi. Elbette onlar bu temennilerini ideal insanı yetiştirme gayretleriyle kuvveden fiile çıkardılar. Hazreti Sıddık'ın yaptığı gibi darda ise kurtardılar, dertli ise derman oldular, yetiştirdiler, sahip çıktılar. Asıl hedef gönül. Tarih boyunca da İslam fatihlerinin asıl hedefi beldelerin değil gönüllerin fethi oldu. Bu sayede fethedilen beldelerin insanları fatihlerine hayran oldular. Birçok beldede fatihlerini davet ettiler. Bizans asillerinden Notaras, fetih öncesi bu haleti ruhiye içerisinde İstanbul'da kardinal şapkası görmektense Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim itirafında bulunmak mecburiyetinde hissetti. Fatih Han, Bosna'yı fethettikten sonra Anadolu'nun temiz, keyfiyetli bir şekilde yetişmiş, güzel ve ideal insanlarını getirdi, Bosna'nın muhtelif müsait yerlerine yerleştirdi. Onların temsil ettiği İslam'a hayran ve medyun olarak nasipli Boşnakların hepsi Müslüman oldu. Bir medeniyeti daima keyfiyetli insanlar meydana getirir. Keyfiyetli insanları çıkardığınızda geriye bugün seyyahların kalıntılarını ibretle dolaştığı ruhsuz bina molozları kalır. Medeniyetin timsali görülen mimari eserlere dahi gerçek değerini veren ondaki yetişmiş, ideal, kamil insan mührüdür. Nitekim şerefül mekan bil mekin. Mekanın şerefi içinde bulunan insanladır denilmiştir. Bugün teknik sayesinde yükseltilen diken gibi sivri dev binalarsa, tek dişi kalmış medeniyetin yetiştirdiği insanın kibrini, bencilliğini, mana ve zarafetten mahrumiyetini göstermekte. Olgun insan ruhu içinse ancak bir mezar taşı mesabesinde kalmaktadır. Şanlı ecdadımız çil çil kubbeleri de gölgesinde keyfiyetli insanların yetişmesi için inşa etti. İmaretlerle aç karınları, dergahlarla muhtaç gönülleri doyurdu. Muhteşem medeniyeti de keyfiyetli insanla inşa etti, hayırlı ümmet oldu. Cenab-ı Hak buyuruyor, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Âl-i İmran 110. Ecdadımız kendilerini ve nesillerini keyfiyetli insanlar olarak yetiştirerek bize hayırlı ümmet olma hususunda en güzel numuneleri sergilediler. O keyfiyetli insanlar 3 kıtada nice beldeleri de fethetti. Sonra o beldelerin istidatlı çocuklarını ideal insanlar halinde yetiştirerek onların 2 dünyalarını mamur etti. Bu ideal insanlardan biri Enderun'da yetiştirilmiş Bosnalı Sinan Paşa'ydı. Yavuz Selim Han'ın Mısır seferi esnasında Memlük fedailerinin Yavuz'u şehit etmek için hücum edecekleri anlaşılınca Sinan Paşa Yavuz'un elbiselerini giydi, hücumu üzerine çekti. Bir plan dahilinde saldırı bertaraf edilecekti. Bu ideal insan bir başka ideal insan için canını ortaya koyuyordu. Neticede düşman bertaraf edildi ama Sinan Paşa da şehit düştü. O Kadir Şinas padişah hadisatı yine o nebevi teraziyle tarttı ve hüzünle Mısır'ı aldık ama Sinan Paşa'yı kaybettik dedi. 5 asır önce bugün de İslam dünyasının en büyük ihtiyacı olan ittihadı, birlik ve beraberliği tesis eden Yavuz Sultan Selim Han, bu davanın önüne kim çıkarsa onu zaaf göstermeksizin ortadan kaldırmıştı. Devletin bekası için bertaraf etmeye mecbur kaldığı kardeşi Korkut'un sadık adamı Piyale Paşa'ya, "Seni büyük bir fazilet olan sadakatin sebebiyle affediyorum. Bu sadakatinin mükafatı olarak da seni istediğin makama tayin edeyim. İstersen vezirim ol," teklifinde bulundu. O da teşekkür etti ve sadakatini uhrevileştiren şu cevabı verdi: "Sultanım, madem fakire iltifat ediyorsunuz, Korkut'a bir türbe inşa ediniz de beni de ona türbedar tayin ediniz. Bundan sonra benim vazifem Şehzade Korkut'un türbedarı olmaktır," dedi. İşte keyfiyetli insanın müstesna vasıfları: fedakarlık, sadakat, vefa, hizmet, gayret ve adanmışlık. Bu vasıflar sayesinde Osmanlı, 400 atlı bir aşiretten 3 kıtaya hakim ve bugün bütün dünyanın hayranı olduğu bir cihan devletine yükseldi. Sıddık Efendimiz'den Yavuz Han'a verdiğimiz bu misallerin bize vereceği intiba, hülasa şu maddeler olmalıdır: keyfiyetli insanı yetiştirmek en mühim vazifemizdir. İstidatları tespit etmek, kabiliyetleri keşfetmek ve onlara sahip çıkmak, keyfiyetli insanın yetiştirilmesinde çok mühimdir. Bir mümin bu firasete sahip olmalıdır. İdeal insanın yetiştirilmesi için sarf edilecek hiçbir imkan ve masraf fazla görülmemelidir. Yetişmiş bir insan, odalar dolusu altından, Hayber ve Mısır gibi bereketli beldelerden daha kıymetlidir. Yetişmiş insanın kıymetini anlamış gayrimüslimler de dünyevi muvaffakiyetlere ulaşmışlardır. Bir gün İngiliz bir diplomata sorarlar: "Sömürgeler mi, donanma mı?" "Donanma," diye cevap verir. Niçin? Çünkü donanma bizde olursa sömürgeleri zaten tekrar ele geçiririz. Peki Shakespeare mi, donanma mı? Shakespeare. Niçin? Çünkü Shakespeare bizde olursa donanmayı da yeniden kurarız, sömürgeleri de yeniden ele geçiririz. Ancak onların istilaları daima sömürmek ve semirmek maksatlı olduğu için İslam fütuhatı gibi kalıcı ve hayranlık uyandırıcı olamamıştır. Ancak siyasi entrikalarla, zulümlerle bir müddet devam etmiş ve dağılmıştır. Bugün milyonlarca Müslümanın yaşadığı Endonezya ise bir donanma ile değil, keyfiyetli, ideal Müslüman tacirlerin hakkın şahidi olmaları, İslam'ın güler yüzünü, mütebessim çehresini, dürüstlüğünü, cömertliğini, merhametini belde insanı da yansıtabilmeleri sayesinde İslam'la müşerref olmuştur. Sömürgeler yıkılmış yahut zaafa uğramış, şekil değiştirmiştir. Fakat İslam'ın hakiki temsilcileriyle yetişmiş ideal insanlarıyla yayıldığı, gönülleri fethettiği beldeler büyük ekseriyetle Müslüman kalmıştır. Bugün gerek kendi nesillerimizi, istikbalimizi Rabbimizin arzu ettiği istikamette tutmak için, gerekse İslam'ı ufuklara yaymak için kendimizi ve nesillerimizi yetiştirme gayreti içinde olmalıyız. Ya Rabbi, İslam'ı en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak, nesillerimizi keyfiyetli, ideal, razı olduğun vasıflarda yetiştirebilmek yolunda bizlere yardım eyle. İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş ashab-ı kiram hazeratı ve onlara ihsanla tabi olan ecdadımızın merhamet, zarafet, sadakat, vefa, cömertlik, fedakarlık, cesaret ve adalet gibi hasletlerini kuşanmaya bizleri de muvaffak kıl. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Ancak Takva, Hak Din İslam başlıklı makaleyi dinlediniz.